Tanrı Sözü'nden yorumunu yapmakta olduğumuz Levililer kitabının 21. bölümüne geldik. Konu, kahinlerin kişisel temizliği için verilen yasa. 11. bölümden 20. bölüme kadar insanın nasıl yaşaması gerektiği konusunda Tanrı'nın verdiği yasalara baktık. Şimdi 21 ve 22. bölümlerde insanları Tanrı önünde temsil eden kahinlerin kişisel temizliğine bakacağız. Bu bölümlerde bazı yasaların tekrarlandığını da göreceğiz. Ta baştan Tanrı'nın İsrail ulusunu ilgilendiren bir tasarısı vardı. Tüm halkın bir kahinler krallığı olması. Bunu Çıkış kitabında görebiliriz. Çıkış 19. bölümde şöyle yazar. Sözümü dikkatle dinler, antlaşmama uyarsanız bütün uluslar içerisinde öz halkım olursunuz. Çünkü yeryüzünün tümü benimdir. Siz benim için bir kahinler krallığı, kutsal bir ulus olacaksınız. İsraillilere böyle söyleyeceksin. Çıkış 19, 5-6 ayetler. Çöl yolculuğunda Musa Sina Dağı'nda 10 buyruğu Rab'den alırken uzun bir süre bekledikleri için İsrail halkı altından bir buzağı yapıp ona tapındı. Bundan dolayı Rabbin onlar için tasarladığı kahinler krallığını oluşturamadılar. İleride bir gün Rab İsa Mesih yeryüzünde 1000 yıllık egemenliğini kuracaktır. Bu egemenlikte Rabbin insanlar için amaçladığı ideal ortamı göreceğiz. İsrailoğulları Rab'be sadık kalmak konusunda başarısızlığa uğrayınca Rab onların arasından sadece bir oymağı seçti ve onları kahinler ilan etti. Bu oymak Levi oymağıydı. İsrail'de o günlerde 3 kademe vardı. Sıradan halk, kahinler ve başkahin. Kademe ne kadar yüksek ise o kadar sorumluluk ve yükümlülük gerektiriyordu. Sorumluluk ne kadar çok ise aynı oranda kutsal bir yaşamı talep ediyordu. Bugün de durum böyledir. Bugün Mesih'in kilisesine Tanrı sözü kraliyet kahinleri adını verdi. Mesih İsa'ya iman etmiş olan her imanlı Tanrı önünde bir kahindir ve inayet tahtının önünde Mesih'in kanı sayesinde durabiliyor. Ancak bu ayrıcalık ile birlikte sorumluluk ve yükümlülük vardır. Her imanlı kahin kutsal ruhun mümkün kıldığı oranda kutsal bir yaşam sürdürmelidir. Resul Petrus Anadolu'da acı çekmekte olan imanlılara mektup yazdığında onlara konumlarını şu şekilde hatırlattı. Her şeyden önce birbirinize olan sevginiz candan olsun. Çünkü sevgi birçok günahı örter. Söylenmeden birbirinize karşı konuksever olun. Her biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız bunu Tanrı'nın çok yönlü lütfunun iyi birer kahyası olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın. Konuşan Tanrı'nın sözlerini iletir gibi konuşsun. Diğerlerine hizmet eden Tanrı'nın verdiği güçle hizmet etsin. Öyle ki İsa Mesih aracılığıyla Tanrı her şeyde yüceltilsin. Yücelik ve kudret sonsuzlara kadar Mesih'indir. Amin. 1 Petrus 4:8-11 ayetler. Petrus bunun yanı sıra başka bir şey daha yazdı. Ama siz seçilmiş bir soy, kralın kahinleri, kutsal bir ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini ilan etmek için seçildiniz. Bir zamanlar halk değildiniz ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete ermemiştiniz. Oysa şimdi merhamete eriştiniz. 1 Petrus 2:9-10 ayetler. Dostum, eğer sen Mesih İsa'ya iman etmişsen, Tanrı'nın ev halkına aitsin ve onun ev halkı daha yüksek düzeyde ahlaki bir hayat sürdürmeye çağrılmıştır. Bunun için şunu söylüyor ve Rab adına sizi uyarıyorum. Artık diğer ulusların yaşadığı gibi onların boş düşünüşüne göre yaşamayın. Buna göre önceki yaşayışınızı ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaratılışı üzerinizden atın ve düşünüşünüzün ruhunda yenilenin. Gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'nın benzerliğine göre yaratılmış yeni yaratılışı giyinin. Efesoslar 4. bölüm 17. ayet, 22 ve 24. ayetler. Tanrı çocuğu Rabbin inayeti sayesinde kurtuluş bulur ve kurtuluş ile birlikte daha yüksek bir ahlaki düzeyde yaşaması ondan beklenir. Bir imanlı topluluk içinde yöneticilik ve liderlik niteliğinde bir görevi kabul etmeden önce kendisini iyice sınamalıdır. Liderlik konumunu kabul ederse hayatı o konuma yaraşır temizlikte, kutsallıkta yaşanmalıdır. Bir kişi kilise içinde resmi bir konumu kabul ettikten sonra hafta arası toplantılarına gelmezse bunu kabul edemem. Lider ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Onun diğer imanlılara örnek olması gerekir. Kardeşim, hafta arası dua toplantılarına gelemeyeceksen bu ayrıcalıklı görevi neden kabul ettin? Sorumluluk her zaman ayrıcalıktan kaynaklanır. Kilise içinde Rabbin ev halkı arasında hizmet vermek bir ayrıcalıktır. O zaman bu ayrıcalıklı konuma yaraşır biçimde yaşaman da gerekiyor. Rab İsa Mesih bizim baş kahinimizdir ve o bu ayrıcalıklı konuma yaraşır biçimde hayatını yaşadı ve bizler için o kusursuz hayatını feda etti. İbraniler yazarı bu gerçeği en güzel şekilde şöyle dile getirdi. Böyle bir baş kahinimiz, kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkarlardan ayrılmış ve göklerden daha yücelere çıkarılmış bir baş kahinimiz olması uygundu. O diğer baş kahinler gibi her gün önce kendi günahları için sonra da halkın günahları için kurbanlar sunmak zorunda değildir. Çünkü kendi kendini sunmakla bunu ilk ve son kez yaptı. Kutsal yasa zayıflığı olan insanları baş kahin atamaktadır. Ama yasadan sonra gelen yemin sözü sonsuza kadar yetkin kılınmış olan oğlu baş kahin atamıştır. İbraniler 7:26-28 ayetler arası. Rab İsa Mesih hem baş kahinimizdir hem de günahlarımızı bağışlatan kurbandır. O kendi bedenini sundu. Şimdi kahinler ve baş kahin Tanrı'nın yasasının merceği altına alınacaktır. Rab Musa'ya şöyle dedi. Harun soyundan gelen kahinlere de ki, kahinlerden hiçbiri yakın akrabası olan anası, babası, oğlu, kızı ve kardeşi dışında halkından birinin ölüsüyle kendini kirletmesin. Yanında kalan bakire kız kardeş için kendini kirletebilir. Leviler 21:1-3 ayetler. Musa bu kesimi kahinlere duyuracaktı. Günahın karşılığı ölümdür. Ve günaha bulaşmamaları, günah ile kirlenmemeleri gerekiyordu. Ölü şeylerle fiziksel temas kahini kirletir. Çok yakın akrabalarından biri ölmüşse kahin kendini kirletebilir, yani ölüye dokunabilir. Burada sıralanan akrabalar kahinin yakın kan akrabasıdır. Tanrı'nın kahini olmasına rağmen yine de duygularını, acısını ifade edebilmelidir. Kahin, İsa Mesih, Lazar adında birisinin mezarı başında nasıl ağlamışsa aynı duygularla gözyaşı dökebilmelidir. Bizim zayıflıklarımıza ortak olduğu gibi kahin de halkın zayıflıklarına ortak olmalıydı. Ancak başka insanların cesetlerine dokunamazdı ve bu şekilde kendini kirletemezdi. Yüreğinde yas tutabilirdi ama ölüye dokunamazdı. 4. ayet. Kahin halkı arasında bir büyük olarak kendini kirletmemeli. Adına leke getirmemeli. Kahinin sahip olduğu makam sıradan insanlardan beklenenden daha yüksek bir kutsallık ve günahtan arılığı talep ediyordu. Bir ruhsal çoban olarak benim gitmediğim, ziyaret etmediğim yerler vardır. Bu yerlere gitmek ne günahtır ne de yanlıştır ama bir lider olarak, bir çoban olarak, sürünün çobanı sıfatıyla bu gibi yerlere gidersem bazı kişileri kırabileceğimi düşündüğüm için bunu yapmıyorum. Şuna inanıyorum ki değerli dostum, kilise içinde özel görevi olan belli bir makama sahip kişiler ne yaptıkları, ne konuştukları ve nereye gittikleri konusunda çok dikkatli davranmalılar. Bir lider isen kardeşim, Rab seni bu hareketlerinden, sözlerinden sorumlu tutacaktır. Eğer seni sorumlu bir konuma getirmiş de sorumluluğun kilise içinde bitmiyor. Tanrı önünde de hesap vereceksin. Kahinler yas tutarken başlarını tıraş etmeyecek, sakallarının uçlarını kesmeyecek, bedenlerini yaralamayacaklardır diyor Leviler 21. bölüm 5. ayette. Başın tıraş edilişi putperest kahinlerin uyguladığı bir yöntemdi. Birisi öldü mü başlarını tıraş ederler ve bu şekilde ölen kişi için yas tutarlardı. Tanrı'nın kahini bu gibi batıl inançlara dayanan, çevrelerindeki ulusların sürekli uyguladığı putperest uygulamalara sahip olmayacaktı. Tanrıları için kutsal olacaklar. Tanrılarının adını lekelemeyecekler. Çünkü onlar tanrıları Rab'be ateşle yapılan sunu ve yiyecek sunusu sunuyorlardı. Kutsal olmaları gerekir. Leviler 21 ayet 6. Onlar yas tutacaklarsa kralın sakisine yaraşır biçimde yas tutmalıydılar. Onların konumu özeldi. Tanrı'nın kahinleri olarak bu konuma yaraşır bir saygınlık ve asalet içerisinde görevlerini sürdürmeliydiler. Aynı durum Mesih'in kilisesi içinde görev yapan kişiler için de geçerlidir. Elçi Pavlos Titus'a yazdığı mektubunda bunu belirtiyor. Gözetmen Tanrı evinin kahyası olduğuna göre eleştirilecek yönü olmamalı. Dik başlı, çabuk öfkelenen, şarap düşkünü, zorba, haksız kazanç peşinde koşan biri olmamalı. Tersine konuksever, iyiliksever, sağduyulu, adil, pak ve kendini denetleyebilen biri olmalı. Titus 1:7-8 ayetler. Leviler 21:7 ve 8'de şöyle diyor. Kahinler fahişelerle, kötü kadınlarla, boşanmış kadınlarla evlenmeyecek. Çünkü kahin Tanrısı için kutsal olmalıdır. Onu kutsal sayın çünkü yiyecek sunusunu Tanrınıza o sunuyor. Sizin için kutsaldır çünkü ben kutsalım. Sizi kutsal kılan Rabbenim diyor Leviler 21:7 ve 8. ayetlerde. Kahinin şahsi hayatı mercek altına alınıyor ve hiç kimsenin görmediği bilmediği ortamda bile kahin hayatında Tanrı'nın kutsallığını sergileyecekti. Fahişeyle, kötü kadınla ya da boşanmış kadınla evlenmeyecekti. Bunun için verilen gerekçe Tanrı önünde hizmet edişidir. Çünkü kahin Tanrısı için kutsal olmalıdır. Kahin bir açıdan Mesih'i simgeler. Onun bedeni olan kilise yani imanlılar topluluğu da bir gelin olarak Mesih'e sunulmadan önce temizlenmeli, arıtılmalıdır. Mesih'e vardığı zaman kusursuz, lekesiz bir gelin olarak varmalıdır. Mesih imanlılar topluluğunu suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki imanlılar topluluğunu üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey bulunmadan görkemli bir biçimde kutsal ve kusursuz olarak kendine sunabilsin diyor Efesoslular 5. bölüm 26-27. ayetlerde. Kilisenin önderi özellikle bu konuda diğer imanlılara iyi bir örnek olmalıdır. Bu noktada boşanma konusunda şunu söyleyeyim. Rab'be gelmeden yani iman etmeden önce boşanmış olan kişilerden bana mektuplar geliyor. Boşanmış olan bu insanlardan bazıları Rab'bin hizmetine girmek istiyorlar. Biliyorum bazıları kendi suçu olmadan ve Rab İsa'ya iman etmeden önce bu duruma düşmüş olabilirler. Eski günlerde yer alan bir olay hem de kendileri suçlu olmadıkları bir olay onları Rab'be hizmet etmekten alıkoyuyor. Bu gibi insanların Rab'be hizmet vermelerine engel olmak yanlıştır. Bu gibi insanları teşvik ediyor, Rab'be hizmet verebilmeleri için gereken hazırlığı yapmalarını söylüyorum. Bunun yanı sıra onları uyarıyorum da. Çünkü bu konumlarından dolayı yoğun eleştiriye hedef olacaklarını bilmelerini istiyorum. Evet hizmet etsin ama nerede ve nasıl bunu iyi düşünmeleri gerekir ve bu alanda iyi karar vermeleri gerekir. Birisi Tanrı adına konuştuğu yanılgısına kapılıp böyle birisini kırabilecek sözler söyleyebilir. Bundan başka Avrupa ülkelerindeki bazı kiliselerin kapıları onlara açılmayacaktır. Onları istemeyeceklerdir. Yine de onları hizmete hazırlanmaları ama nerede ve nasıl hizmet etmeleri gerekir? Bu alanda onları teşvik etmekteyim. Çünkü Rabbin kilisesinde bu gibi insanlara ihtiyaç vardır. Herkese evet iş vardır ama nerede ve nasıl bunu topluluk içerisinde konuşup halletmeleri gerekir. Bilmemiz gereken bir şey var. Birçok kişi var ki boşanma denilen bu illetin kurbanı olmuştur. Suçsuz insanlar bunlar. kavramamız gereken başka bir şey daha vardır. Kilisenin çobanı bir kişi, onun eşi başka bir kişidir. Evli olduklarından bir beden oluyorlar ama çobanın, değerli dostum, eşi çoban yardımcısı değildir. Bunu da unutmamak gerekir. O sadece çobanın eşidir. Onun evlilik içindeki rolü budur. Tabii ki çobanın makamına yaraşır bir kişiliğe sahip olmalıdır. İlle de gitar, saz ya da org çalması ondan beklenmemelidir ve bunu yapmamalıdır. Kilise içindeki bazı komitelerin başında ya da dua toplantılarının önderliğinde olması beklenemez. Bir kahinin kızı fahişelik yaparak kendini kirletirse hem kendini hem de babasını rezil etmiş olur, yakılmalıdır diyor Leviler 21 ayet 9'da. Neden? Çünkü onun babasının konumu özel bir konumdur. Özel bir yükümlülük gerektirir. Babasının makamını rezil etmişse en ağır cezayı giymelidir. Öbür kahinler arasından başına mes yağı dökülen ve özel giysiler giymek üzere atanan baş kahin saçlarını dağıtmayacak, üstünü başını yırtmayacak, hiçbir ölüye yaklaşmayacak. Ölen anası babası bile olsa kendini kirletmeyecek. Tapınaktan ayrılmayacak. Tanrısının tapınağını kirletmeyecek. Çünkü Tanrı'nın buyurduğu mes yağıyla Tanrısını adanmıştır. Rab benim diyor Leviler 21-10-12 ayetler arası. Burada bu ayetlerde ilk kez baş kahinden söz ediliyor. Tanrı'nın mesettiği birisi olarak, Tanrı'nın baş kahini olarak sırf Tanrı'ya hizmet etmek için ayrılmıştır. Kahinin başında bir taç olacaktı ve tacın üzerinde kutsallık Tanrı'ya aittir yazısı olacaktı. Bu onun kim olduğunu, kime hizmet ettiğini ve kime ait olduğunu her gün, her an ona hatırlatacaktı. Üstünü başını yırtmayacaktı. Bu sözlerde yumuşak huyluluk vardı. Şiddete baş vurmayacaktı. İsa Mesih yargılanırken o günün baş kahini bu yasaya karşı gelmişti. İsa kendisini Tanrı'nın oğlu olarak ilan ettiği anda baş kahin giysilerini yırtarak Tanrı'ya küfretti dedi. Artık tanıklara ne ihtiyacımız kaldı? İşte küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz? Ölümü hak etti diye yanıt verdiler. Bunun yanı sıra baş kahin kendi babasının ve annesinin cenazesine bile gidemezdi. Mes yağı onun üzerine dökülmüştü ve kendisini tümüyle Rab'be hizmet etmeye adamıştı. Ona verilen bu ayrıcalıklı konumdan dolayı günahtan tümüyle arı kalması gerekirdi. Rab İsa Mesih'in üzerine de mes yağı dökülmüştü ve babasının isteğini yapmak üzere yeryüzüne gelmişti. Bu istek onu ta çarmıh ölümüne kadar götürdü. Onu izleyenlerden de böyle bir bağlılık ve sadakat bekler. Başkahinin evleneceği kadın bakire olmalıdır. Dul, boşanmış, kötü, fahişe bir kadınla evlenmeyecek. Yalnız kendi halkından bakire bir kızla evlenebilir. Böylece halkının arasında çocuklarına leke sürmemiş olur. Onu kutsal kılan Rab benim diyor Leviler 21-13-15 ayetler arası. Yalnız kendisi değil, aynı zamanda eşi de Tanrı'nın belirlediği ahlak ölçülerine uygun bir yaşam sürdürmüş olmalıdır. Bir fahişe, dul, boşanmış ya da kötü bir kadın ile evlenmesi kesinlikle yasaktı. Aşağıda bir kişinin baş kahinlik görevinden alınmasına gerekçe olan bazı özellikler sıralanır. Bunlar arasında körlük, sakatlık, organlardan birinin aşırı şekilde büyük olması, cücelik ve buna benzer özellikler vardır. Şöyle sıralanıyor. Rab Musa'ya şöyle dedi. Harun'a de ki, soyundan gelecek kuşaklar boyunca kusurlu olan hiç kimse yiyecek sunusu sunmak üzere Tanrısına yaklaşmasın. Kusurlu olan sunağa yaklaşamaz. Kör, topal, yüzü arızalı, organlarından biri aşırı büyümüş, kolu veya ayağı kırık, kambur, cüce, gözü özürlü, uyuz, yarası kabuk bağlamış ya da hadım. Kahin Harun'un soyundan bu kusurlara sahip hiç kimse Rab'be ateşte yapılan sunuyu sunmak üzere sunağa yaklaşmayacak. Çünkü kusurludur. Tanrısına yiyecek sunusu sunmak üzere sunağa yaklaşamaz. Leviler 21-16-21 ayetler arası. Neden böyle olması gerekiyordu? Acaba Tanrı kusurlu kişilerden hoşlanmıyor muydu? Kesinlikle hayır kardeşim. Böyle bir şey asla düşünmemelisin. Tanrı'nın sevgisi hiçbir zaman ayrım yapmaz. Ama burada yine simgesel bir ifade vardır. Sunulan hayvan kusursuz olduğu gibi tapınma çadırında hayvanı sunan kahinin de kusuru olmayacaktı. Hem sunu hem de sunuyu sunan kahin İsa Mesih'e işaret eder. Bunu bilmemiz gerekir. Onda hiçbir kusur, hiçbir hata yoktur. Ne şahsında ne de çarmı üzerinde yapmış olduğu işte. Mesih tam anlamıyla kusursuz başkahindir. Onda tek bir kusur yoktur, ancak güzellik, yücelik ve üstünlük vardır. Böyle bir adam Tanrısına sunulan kutsal ve en kutsal yiyecekleri yiyebilir, ancak perdeye ve sunağa yaklaşmayacaktır. Çünkü kusurludur. Tapınağımı kirletmesin. Onları kutsal kılan Rab benim, diyor Leviler 21, 22 ve 23. ayetlerde. Kusurlu kişiler Rabbin sunağında sunu sunmaktan men edilmelerine rağmen sofraya gelebilirler. Rabbin sağlayışından mahrum edilemezdi. Rab onlar için de yiyecek sağlıyordu. Putperest ortamda böyle bir şey yoktu. Merhamet gösterilmezdi. Bu ayetlerde bizler için bir ruhsal ders vardır. Birçok özürlü imanlı vardır. Bazen bu sakatlık fiziksel olabilir, bazen de ruhsal. Bu gibileri bazı hizmetleri üstlenemezler. Ama unutmayalım ki bu insanlar Tanrı'nın gözünde senin benim kadar değerlidirler. Onların da her insan gibi hakları vardır ve her insan gibi belirli ayrıcalıklara sahiptirler. Çok kez biz dış görünüşe bakarız. Bir kişinin dilinde bir aksaklık varsa ve doğru dürüst konuşamıyorsa hemen onu ön yargılarımızla değerlendiririz. Yani ruhsal açıdan bu değerlendirmemiz karanlıkta yapılıyor. Kişi doğru dürüst konuşamadığı için hemen ona bir damga vuruyoruz. Biliyorsunuz karanlıkta eşyalar birbirinden ayırt edilemez. Ruhsal karanlıkta da ruhsal gerçek ile ruhsal yanlış arasında ayrım yapılamaz. Sana beden bütünlüğünü kim verdi? Sen bunu kendi gücünle mi kazandın? Doğuşunda senin nasıl bir bebek olarak doğacağın konusunda sana danışan oldu mu? Ya da sen günahların içinde kaybolmuşken seni kim kurtardı? Sen İsa Mesih'e iman etmeye mi karar verdin? Yoksa o seni arayıp buldu mu? Her şeye gücü yeten Tanrımız sonsuz sevgisinden dolayı sana yardım elini uzattı. Bu uzanış yine bir armağan niteliğindedir. Onun insanlığa verdiği tüm armağanlara taç giydiren bu armağanı İsa Mesih'tir. İsa, insanı Tanrı'dan uzaklaştıran, onu Rabbinden ayıran günahları ortadan kaldırmak, ruhsal karanlığı dağıtmak için geldi. Ben dünyanın ışığıyım diye konuşan bu İsa Mesih senin karanlık yaşamını parlattı. Sana sonsuz yaşamı armağan etti. Neden? Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Şöyle ki her kim ona iman ederse yok olmasın ama sonsuz yaşama sahip olsun. Senin gücünle hiçbir şey olmadı. Ne fiziksel yaşamında ne de ruhsal hayatında. Öyleyse özürlü bir kişinin durumunu neden ön yargılarla değerlendirirsin? Hayır, böyle bir şey asla yapma. Çünkü her insan Rabbin önünde değerlidir ve Rab her insan için canını feda etti. Her insan, evet, sonsuz yaşama sahiptir İsa Mesih'in kanı sayesinde. İsa Mesih'e iman eden her birey, kadın, erkek, yaşlı, genç, herkes, sağlıklı ya da sağlıksız, sonsuz yaşama sahiptir. Ve bir gün hep birlikte Rabbin yanında cennette olacağız.